Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bir Genç Zamanı ile daha sizlerle birlikteyiz. Bizleri Twitter'dan ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Genç Zamanı kullanıcı adımızla. Erkam Radyo'da, Kalbin Sesinde, 96.8'de inşallah yine güzel bir program bizlere nasip olur. Bugün Mehmet Ütfarsan abimiz bizlerle birlikte olacak. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk. Ben de hayırlı bir program diliyorum.
İnşallah hayırlı olur, mübarek olur. Ve Ömer Faruk Özbil, o da artık İstanbul'da bizlerle birlikte genç ailesine merhaba dedi. Genç ailesiyle beraber inşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte yürümeye devam edecek. Ömer Faruk hoş geldin sen de.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Dilerseniz abi ben Ömer'i kısaca şöyle bir tanıtmış olayım. Hayır. Programımızın konu olmuş oldu bugün de. Ömer Faruk Özbil, Marmara Gazetecilik bölümünü kazandı bu sene. Aynı zamanda da sağlık lisesi mezunu olması dolayısıyla böyle bir sağlıkçı tarafı da var. Böyle bir görevi de var. Ve Genç Dergimizin yazı işlerinde inşallah beraber olmaya gayret edeceğiz bu süreçte. Şimdi de programımızda bizlerle birlikte belki arada Lütfü abimizin paslamalarına, belki kendisine sürpriz sorularına, Lütfü abimizin, çünkü Ömer'cim sen pek alışkın değilsin şimdi ama biz burada alıştık. Bazen Lütfü abi topu birden çevirebilir, hazırlıklı ol. Yani kulakların hep burada olsun, kafan başka yerde olmasın. Aman yani, tamam mı?
Tamam, Salih hep böyle kendisi.
Bazen hani
Salih hep böyle olduğu için hep böyle konuşurken farklı dünyalara gittiği için çok zengin bir muhayyilesi var çünkü.
Estağfurullah. Allah razı olsun. Şimdi abi malumunuz hac dönemi geride kalmış oldu. Allah hac vazifesini yapan tüm Müslümanların görevlerini kabul etsin, ibadetlerini kabul etsin. Bu süreçte tabii sosyal medyadan özellikle takip ettiğimiz kadarıyla farklı diyaloglara şahit olduk. Mesela yine hac vazifesi için orada bulunan abilerimizden, dostlarımızdan işittiğimiz şöyle şeyler vardı. Burada Bangladeş'ten, Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen Müslümanlar bile, yani Türkiye sempatisi çok yüksek olan Müslümanlar bile Türkiye aleyhine birkaç şeyler söylediler diye. Şaşırdık biz de, ya nasıl olur diye düşündük hemen. Sonra devamında şöyle şeyler söylediler. Malum 15 Temmuz hadisesinden sonra bu hain yapılanma yurt dışındaki ağlarıyla beraber Türkiye aleyhine karalama kampanyası yapıyormuş. Bu yüzden de orada işte Bangladeşli, Afganistanlı, Pakistanlı Müslümanlar bile ya Erdoğan neden bu kadar insan öldürdü? 15 Temmuz'u niye Erdoğan böyle bir şey yaptı? Böyle işte yani sözde Müslüman bir cemaati niye böyle hani bozmaya çalıştı, yıkmaya çalıştı şeyler söylemişler. Şimdi bunu ben size de program öncesinde de bahsettim. Bunu konuşalım diye. Siz tamam demiştiniz. Şimdi burada yani bizim bakış açımız ne taraftan olmalı? Bu gerçekten zor bir şey. Çünkü buna inanmak da var, inanmamak da var. Bu bir bilgi hatası da olabilir. Sizin düşüncenizi merak ediyoruz abi.
Evvela şunu söyleyeyim. Ayet-i Kerime'dir. Birisi size bir haber getirdiği zaman diyor, bir fasık. Ki bu noktada belki hepimizin fasıklıktan bir şeyi vardır. Nasıl diyeyim, payı diyelim. Çünkü kimsenin o anlamda günahsız, masum olma gibi bir iddiası yok. Dolayısıyla haberi getirenin ben fasıklığına dair bir şey söylüyor değilim ama bu ayet-i kerimenin muhtevası içine girebilir diye düşünüyorum. Bu tahkik edin diyor. Yani araştırın. Şimdi haç döneminde böyle İslam ülkelerindeki bazı insanların ortaya koymuş oldukları özellikle 15 Temmuz'a ilişkin görüşlerinin işte o öyle söylüyor, şu ülkeden birisi de böyle söylüyor, bu ülkeden birisi de böyle söylüyor tarzında ortaya çıkarttığı tabloyu işte sosyal medya aracılığıyla paylaşıp ya bak adamlar çok iyi çalışıyorlar, hatta İslam ülkelerinin nezdindeki algımızı bile değiştirmişler tarzında bir böyle menfi propagandaya alet edildiğini gördük. Ben bunun gerçekten alet edildiğini düşünüyorum. Böyle bir şey yok. Yani yok derken de bu kadar keskin konuşmak çok böyle meşrebimiz değil ama yok diyorum. Niye? Çünkü İslam aleminin şu an Türkiye'ye bakışı açık ve net bir şekilde belli zaten. Ya yani büyük bir ümit olarak görülüyor. Türkiye'deki o istikbalimize ve istiklalimize yönelik saldırının ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Afrika'dakiler bile biliyorlar. Kaldı ki İslam aleminin birçok kanaat önderi, bu noktada gerçekten bir davası derdi olan insanlar Türkiye'nin yükselen pozisyonunu görüp takdir ediyorlar, dua ediyorlar ve gerçekten önümüzdeki 10-15-20 yıllık süreç içerisinde İslam alemine ilişkin çok ciddi bir vazife alacağına dair herkesin bir böyle hüsnü şehadeti var, kanaati var. Şimdi bu bağlamda da hain bir kalkışmanın aleti olmuş bir örgüt ya da teşekkülün dışarıda yapmış olduğu birkaç propagandanın böyle sesi cılız bir şekilde bize gelebilir. Bunlar bizi çok böyle ne meşgul etmeli ne de biz bunları gündem haline getirmeliyiz. Hı hı. Hayatı boyunca, dönemi boyunca yani ortaya çıktığı günden bu yana bu hain teşekkülün İslam dünyası diye bir derdi hiç olmadı zaten. Ümmet diye bir derdi hiç olmadı. Ve oraları adam yerine koymadığı için gidip onlara yönelik bir çalışma yapayım. Bunların bir benimle ilgili kanaatlerini bu tarafa çevireyim. Böyle bir şey de olmadı yani. Gündemi, gayreti de olmadı. Bunların hep gündemleri güçlünün, müstekbirin, müstevliğinin yanında olup onların bir şekilde hüsnü nazarını celbedip kendi üzerlerine bak biz de sizdeniz, biz de sizdeyiz, biz de efendim böyle bir dünyayı adam etme misyonunuzda rol alabiliriz şeklinde onlara şirin gözükmekten başka bir gayeleri olmadı. Halihazırda da zaten işte Amerikan Senatosu'nda geçen bir tanesi çıktı. Son dakikada efendim bir oradaki gün oturuma dahil edildi ve güya sözde bir darbe savunusu yaptı. Hı hı. Sonra Avrupa Konseyi ya da Avrupa Birliği nezdindeki bunların gayretlerini de biliyoruz. Artık bir Ermeni diasporası gibi yani 15 Nisan'a ilişkin nasıl bir Ermenilerin sürekli belli parlamentolardan belli yasaları çıkartmak gibi bir gayeleri vardır. Böyle bir ajandaları vardır yani. Bu ajandaya mümasil benzer. Bunların da şimdi Türkiye'de demokratların sesi kesiliyor, gazetecilere şöyle yapılıyor, diktatörlük var, şöyle var, böyle var tarzında menfi propagandası hep bugüne kadar oldu. Özellikle 17-25 Aralık'tan sonra. Bundan sonra da olacağı benziyor. Artık böyle bir alternatif diaspora daha var yani. Hmm. Yani bir Ermeniler vardı, Rumlar vardı, evet. İşte şunlar vardı, Kürtler vardı, bunlar vardı derken şimdi bir de bunlar var. Bunlar Haç döneminde menfi propaganda yapmış olabilirler mi? Olabilirler.
Evet.
Bunların birkaç kişi de makes bulduğunu birileri şahitlik etmiş olabilir mi? Olabilir. Ama bu bizim İslam dünyasının Türkiye hakkındaki kanaatine
zarar
vermesini biz engellemeliyiz. Buna meydan vermemeliyiz. Bazen sözü duymamak hizmettir. Bazen söylediğini eksik söylemek hizmettir. Bazen kemaliyle söylemek hizmettir. Bazen de susmak hizmettir. Yani bu iletişimin insanlarda nasıl bir etki meydana getirdiğini bilenlerin böyle sözlerine dikkat etmeleri, mesajlarına dikkat etmelerini, kimin nasıl, nerede nasıl anlayacağını iyi hesap ederek sözünü tabiri caizse sapan taşı gibi fırlatmasını bilmek gerekiyor. Hı hı. Hatta o yüzden belki ne söylediği değil, kime ulaşacağı ve etkisinin ne olacağına karar vererek sözü sarf etmek gerekiyor. Bu anlamda da ben o çıkan tweetlerin, sosyal medyada paylaşılan işte Haç'ta şöyle olumsuz bir propaganda var şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, gerçeğin hakikaten işte Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı mesela bizzat şahit olduğu bir hadise orada anlatılıyor. Hı hı. Mesela bunu da paylaşmak lazım. Çoğaltacaksak bunları çoğaltmak lazım. Bizler iyinin, güzelliğin ve hayrın çoğaltıcıları olmak durumundayız. Kötü sözü, şerri ve kötülüğü tam tersi azaltmak, eksiltmek noktasında bir gayretin içerisinde olmalıyız. Kişiye diyor duyduğunu nakletmek, bütün duyduklarını nakletmek bir günah olarak yeter yani. Bu nakilcilik tabii bu hadis-i şerif. Bu nakilcilik seçmeciliği gerektiriyor. Yani biz her duyduğumuzu aktarmamak durumundayız. Zihin sürecinden, kalp sürecinden ve hakikatin yerinden geçirmeden herhangi bir söz sarf etmemek lazım. O yüzden dil zaten çok önemli. Dil terbiyesi de çok önemli. Hele hele bu sosyal medyanın
evet.
Bu kadar etkin ve revaçta olduğu bir dönemde orada söylediğiniz bir sözün bir dost meclisine söylenen bir sözün bile ne kadar böyle farklı dalgalar şeklinde yayılıp insanları farklı noktalara sürükleyebileceğini biz görüyoruz. Sosyal medyada görüyoruz. O yüzden kim ne söylediğine çok dikkat etmeli. Hangi vasıtayla bunun yayıldığını ve nerelere ulaşacağını da bir şekilde hesap etmeli ki ona göre hep güzelliği, iyiliği ve doğruyu yansıtmak derdinde olalım yani.
Bu söylediklerinize binaen abi şimdi mesele yine medyaya gelmiş oluyor aslında bir tarafıyla da. Çünkü hani aktarımı medya yapıyor. Sosyal medya diyoruz. O da medya mecrası olarak kabul edildiği için. Şimdi biz genç gönüllü arkadaşlarımızla, gençten arkadaşlarımızla Niğde'ye gitmiştik. Ömer Halis Demir'in, şehidimizin kabrini ziyarete. Orada babasıyla görüşmek istedik Hasan Halis Demir amcamızla. Çok güzel bir insandı. Tam bir Anadolu insanıydı. Yani samimiyeti, muhabbeti. O kadar ziyaret olmasına, o kadar sıkıştırılmasına rağmen ayakta durmaya çalışıyordu. Bizle ilgilendi. Ama öncesinde biz hani dergimize de bir röportaj yapalım diye düşünmüştük. Haber yolladık. Dedik ki en azından birkaç soru sorsak cevap verir mi diye. O da ben gençleri kırmam ama üzerime çok geldiler. Gazetecilerden bunu aldım ve söylediklerimi çok yanlış yazdılar diye bir çıkışta bulunmuş. Yani bu arkadaşlara güveniyorum ama ya yine de ben artık kimseye konuşmak istemiyorum demiş. Sonrasında yine mesela şehit ailelerinin ya da böyle ajite durumu olanların meydanlarda başka yerlerde konuşturulduğunu gördük. Şimdi bu dediniz ya abi seçici olmak lazım. Hani aktarım yaparken seçici olmak lazım. Ama bizim kullanacağımız kanallar sanki çok kirli. Yani kullanma ihtimalimiz olan yerler, siteler, televizyon kanalları, gazeteler dahi pek doğru şey söylemiyor. Bu bayağılık, ideolojik sapkınlık her tarafta var. Şimdi mesela ben bunu bir gündem olarak size söylemiştim aslında program öncesinde ama siz bunun aslında farklı boyut olduğunu söylediniz bana.
Tabii bunu gündem olarak almamak lazım hatta. Çünkü insanlar, daha doğrusu iletişimciler, sosyal medyayı yönetenler ya da haber üretenler, haberciler daha doğrusu aslında kendi gündemlerini bir şekilde haber kaynaklarını da dayatıyorlar. Şimdi Ömer Halis Demir'in babasıyla konuşmak isteyenler ya oradan hükümete çakmak istiyor veyahut farklı bir gündemin aslında o arkadaşımız, o büyüğümüzü bir tür malzemesi yapmaya çalışıyor. Şimdi arka planlarda böyle gündemler olunca insanlar rahatsız oluyorlar tabii. Sırf hakikat ortaya çıksın, gerçek tebellür etsin, ortada doğrunun bir yansıması olsun diye bir derdi olsa kimse bundan şikayetçi olmaz zaten. Ama haberciyim diye geçinen insanlar ya da bu tür efendim mecraları bir şekilde yöneten insanlar aslında kendi arka planlarını, kirli gündemlerini, yüreklerindeki o hissi bir şekilde yansıtmak istiyorlar. Yani bir haberin bu anlamda farklı 5-6 gazetede yansıtılış biçimine bir bakın. Haber aynı haber.
Evet.
Ama yansıtanların hakikaten zihniyeti, kalbinin seviyesi, zihninin seviyesi, duruşu, hayata bakışı orada o kadar açık ve net ortaya çıkar ki yani. O yüzden karşılaştırmalı okumalar yapmak lazım. Bir zamanla cibilliyet anlarsın yani. Kimin ne cibilliyette olduğunu, ne tür bir efendim zihniyetinin arka planının olduğunu anlarsın. Hı hı. Ona göre de artık ondan uzak durmak gerektiğini düşünürüz. Mesela Tarık Akan öldü. Ölenin arkasından konuşulur mu? Konuşulur kardeşim tabii ya. Niye konuşulmasın yani? Eğer bu bir bayrağı, davanın bayraktarı olmuşsa, hayatını bir davaya öyle ya da böyle, menfi ya da müspet, adamışsa o adam artık kendi fani bedeninin ötesinde bir manaya kavuşmuş demektir. Bu da öyleydi yani son dönemlerde özellikle. Müfrit bir şekilde böyle bir efendim hükümete, iktidara yönelik ciddi bir şey içerisindeydi. Saldırı içerisindeydi. Bunu da sözde Atatürkçülük ve ulusalcılık etiketi altında yapıyordu. Gayet de güzel kendisini alkışlayan, pohpohlayan, bir yerlere çıkartan insanlar vardı. Hı hı. Cenaze töreninde bunun efendim abisi, bunların aslında aşırı davranışlar olduğunu, bütün oradaki gazetecilere, bu mevzuyu hala köpürtmek isteyenlere ne alakası var kardeşim şeklinde böyle bir ailevi çıkışla, hakikaten bir insani çıkışla onlara aslında ağızlarının payını verdi. Ama burada şunu söyleyelim, şimdi ölünün arkasından güzel konuşalım, iyi konuşalım, hayır konuşalım da ölünün arkasından konuşanlar aslında ölüyle ilgili bir şey söylemek için konuşmuyorlar. Mevcut dirilere bir şeyler yapmak için konuşuyorlar. Yani ölü hala orada bir figüran yani. Ölü ölmüş gitmiş. Bunun üzerinden bir davasını ya da bir hıncını ya da bir gayzını insanlar dillendirmeye, hı hı, ya da bir şekilde onun soğutmaya, buna gayret ediyorlar. Şimdi dolayısıyla arka planlar, niyetler, yani sözleri çok etkiliyor. O sözlerin ulaştığı yerde makes bulması birazcık o niyetlerle de alakalı. Ben şeye birazcık böyle bakıyorum. Yani olaylara ne söylediğin değil, niye söylediğin, hangi mecrayı kullandığın ve ne tür bir etki oluşturduğu arasında hep kıyaslamalar yapmak lazım. İşte o zaman söz belki değişecek. Yani hiç söylememeyi de tercih edebilirsin o zaman işte.
Eyvallah abi.
Mesela televizyona çıkıp konuşmak yani gerçekten çok riskli bir şey yani. Çünkü çok manipülasyona açık yani. Dezenformatif hale gelebilir yani orada söyledikleriniz. Çok riskli bir alan yani. Kaygan bir zemin.
Bu söyledikleriniz aslında abi çok nitelikli ve gündemi iyi bilen, güncel iyi bilen bir insan olmanın ötesinde insan olmanın temel vasıfları değil mi? Yani hani insanı kamile giden boyut var ya, şimdi programımızın konsepti yavaştan tasavvufi şeye kayabilir.
Tasavvufi dediğin kardeşim hayatın bizatihi kendisi ya. İslam'ın bizatihi, eyvallah, kendisi. Tasavvufi zemin diye insanı kamil diye bir derdimiz yok mu yani? Eyvallah. Nedir?
Var.
Hakikaten karakter olarak, zihniyet olarak, gönül olarak hem Allah'ın razı olduğu, hem insanların razı olduğu, hem de kendisinin razı olduğu bir insan tipinden bahsediyoruz. Böyle bir insan derdimiz yok mu? Sen böyle bir insan olmak istemez misin yani?
Kim
bunu kim istemez ki yani?
Kim istemez?
İnanıyorsun Cenab-ı Hak var, bizi göndermiş bir imtihanla. Ve bunun bir şeyi var. Süreci var. Yani annenden doğmuşsun, saf tertemiz. Ama bir müddet sonra işte...
Şu anki ortamda kirlenmemek Ömer, yani şimdi üniversiteye yeni başladı. Siz üniversiteden mezun oldu. Bayağı oldu, şimdi hocalık da yapıyorsunuz abi üniversitede. Yani Ömer'e sormak lazım belki de, bilmiyorum neler düşünüyor bu konuda. Değil mi abi, yani temiz kalabileceğini ya da...
İnsanın
çok...
kamil olmak gibi bir derdin var mı Ömer?
Tabii abi, her insanın olduğu gibi benim de bir...
Her insanın böyle bir derdi var mı acaba?
Ya doğru düşünen, doğru yaşayan her insanın böyle derdi olmalı.
Hakikat derdi olan herkesin böyle bir derdi olmalı. Evet. Evet. Ben onu öyle üçlü olarak formüle ediyorum. Diyorum ki Allah kendisine razı olacak. Diğer insanlar memnun olacak. Kendisi de kendine mutmain olacak. İnsanın kendisinden mutmain olması işin de en önemli boyutu bence. Çünkü içimizde bir düşman var. Nefis. Hı hı. Bir tarafından da vicdan var. Allah'ın ruhumuza üflediği bir şey var. Nefayı ilahi var. Yani orada bir kendisinden Cenab-ı Hakk'ın bir parça var yani. Ve nefaktu fihimin ruhi diyor. Kendi ruhumdan üfledim. Yani orada bir şey var. Dolayısıyla içimiz bir harp meydanı gibi yani. İsteklerimiz var, arzularımız var. Bir taraftan da vicdanımız el vermiyor mesela. Şimdi adam her türlü kötülüğü yapıyor. Ağlıyor sonra ya. Pişman oluyor ya. O pişmanlığı kim yapıyor ya? Nereden çıkıyor şimdi? Bu adam hani kötüydü. Hani nefsinden ibaretti. Demek ki hep bir hani ümit var yani. Orada bir hassa var ki o surun borusu ötene kadar, ya da hepimiz için surun borusu ayrı ayrı ötecek. O da ölümdür zaten. O onu ötene kadar o hep ümit kalacak yani. Evet. Dolayısıyla orada bir şey var. Yani hem ruhumuzu tatmin etmek, hem kalbimizi, hem gönlümüzü, hem işte efendim belki bunların hepsi bir tanedir. Farklı farklı renkler alıyordur. Şeye benzetiyorum bazen. Şimdi trafik ışıklarına. Şimdi yürüyorsun, yeşil yanıyor, geçiyorsun.
Evet.
Aynı trafik ışığı bir müddet sonra sarıya dönüyor. Bir müddet sonra da kırmızıya dönüyor.
Bazen
duruyorsun.
Yanıp sönüyor abi.
Kontrolü geçti. Şimdi şeyi de öyle zannediyorum yani. Yani şimdi sen bir yöne doğru yöneliyorsun.
Evet.
Ama içinde bir yeşil potansiyeli var. Kırmızıya doğru gitmişsin ama yeşil potansiyeli var. Yeşil yanabilir birden. Ya da yeşil yanıyordur sürekli. Ya da kırmızı sürekli yanıyordur. Ya da kırmızı hiç sönmüyordur.
Siz hep şey dersiniz ama abi. Hani üçüncü bir yol her zaman vardır dersiniz.
İşte sarı ışık.
Sarı ışık. Tamam. Süper oldu bu. Eyvallah abi. Şimdi tabii abi mesela Ömer İstanbul'a yeni gelmiş oldu.
Nereden geldin Ömer sen İstanbul'a?
Bursa'dan geldim abi.
Bursa da aslında İstanbul'un bir tür şeyi gibi ya. Arka mahallesi gibi oldu artık. Hele abi, Osman Gazi
peşinden koşan sonra... böyle abisine yetişmeye çalışan çocuk gibi Bursa'da.
Oo İstanbul, güzel tabir. Vay. Ümit var Ömer Faruk'ta. Şey o Osman Gazi Köprüsü'nün peki bir etkisi oldu mu?
Tabii abi, büyük bir hareket.
Çok geçen yok gibi sanki oradan.
Ya şöyle, daha Bursa ayağının açılışı tam olarak yapılmadı. Hani Bursa'dan sonra Gemlik diye bir ilçemiz var. O ilçeden bağlanan yolla İstanbul kısalıyor. Ama o yolun daha tam açılmadığını söylüyorlar. Hani hala Kocaeli tarafına gelip Kocaeli'den köprüye bağlanılıyor ondan dolayı.
Bursa'da Erkam Radyo dinleniyor mu?
Tabii. Ben kendim de dinliyordum arabada giderken. Yani güzel, yayın güzel. Var orada.
Tamam.
Normal karasal frekansı var.
Tabii karasal frekans var.
Biz Bursa'ya nereden geldik?
Bursa'ya Ömer'in Bursa'dan geldi.
Evet. Ömer'in hani insanın kamil olmak şeyinden gelmiştik. Yani kendisine tatmin olması insanın. Başka insanların ondan razı olması. En önemlisi Allah'ın razı olması. İnsanın kamillik. Şimdi bu insanın kamil mücadelesi, yani insanın kendisini bulması, potansiyeline erişmesi gibi bir şey hep varsa, hep bu bizim gayemiz, derdimizse. Sen niye sormuştun bunu, insanın kamil meselesini?
Bu hani sizin bahsetmiş olduğunuz gündemin o kirliliğinden uzak alma meselesi vardı ya abi. Hani ona bir tane de şöyle bir şey demiştiniz. Tabii seçici olmak ki, lazım.
Çok güzel. Evet. Tamam şimdi hatırladım. Yani aslında bu bir insanlık
evet,
mücadelesi.
Evet insanlık yani. Mücadelesi bu. Yani evet. Hani çok entelektüel olma, bilgili olma, güncel olma, gündemi bilmemesi.
Yani Ömer Halis Demir'in babası gibi ol yeter kardeşim. Saf, dürüst, temiz, müstakim, dimdik bir adam ol. Ama dışarıda piyasa çok daha farklı nitelikli adamlar istiyordur. O da ayrı bir şey yani. Maalesef bugünkü medya düzeni, ortada böyle bir bu kadar sözün, lafın, yalanın, düzenbazlığın doluştuğu, oluştuğu ve hakikaten etrafı böyle bir sel gibi kapladığı bir dönemde burada düz kalmak, dümdüz kalmak, istikamet üzere durmak çok zor yani. Çok evet. Kaygan bir zemin gerçekten yani. Yani sürekli söz üretmek durumundasın. Ya sus bir de bazen ya. Hani bir mecra düşünebiliyor musun şimdi bir kanal mesela? Bugün Scooty olmayı tercih ettik. Hepiniz de ona davet ediyoruz. Gazete mesela bembeyaz çıkmış. Ya bugün söz söylemeyelim dedik. Söz orucu tutuyoruz bugün. Hani böyle Çetin Altan vardı. O da zamanında bugünkü Altanların babası. Çok böyle İslam'a, Müslümanlara, mukaddesata, maneviyata yönelik cephenin böyle etkili kalemlerinden birisiydi yani. Etkili derken kalemi böyle çok hayır yazmazdı yani. O bir gün böyle köşe yazısı yazmış. Bugün canım yazı yazmak istemiyor diye. Göndermiş. Gazetede o şekilde basmış. Bugün canım yazı yazmak istemiyor.
Bu kadar.
Ya bu nefsiyle söylediği bir şey adamın ya. Tamamen affedersin. Böyle bir saygısızlık gibi. Ama insan gerçekten bazen de ya kusura kalmayın. Ya yok sözüm yani. Ben İsmet Özel'le bir ara şey yapmıştım. Gemi yolculuğu. Daha doğrusu şeyden bir konferansından sonra ablasına geçecekti Kadıköy'e. Orada beraber geçerken dergâhta yazıyordu. Dergâhtaki yazılarına son vermişti. Sordum. Kendisi. Dedim dergâhta niye yazmayı bıraktınız dedim. Sözüm bitti dedi. O zaman anlamamıştım yani. Hakikaten hala da böyle bir bana çok ilginç gelir. Ya bir insanın sözü biter mi yani? Sözü biter mi? O söyleyeceği işte, biter mi? O konuyla ilgili söyleyeceği bitebilir.
O bir doygunluk hali değil mi bir daha abi? Mesela benim bazen sözüm bitse bile yazmak isterim. O şeyim enerjimi hep hissederim belki de bilmiyorum yani. Belki de doymadım o
açıdan. Orada bizim şöyle bir ders almamız lazım. İsmet Özel o dersi verdi mi bilmiyorum. Ama bizim şöyle bir ders çıkartmamız lazım. Gerçekten insan sürekli yazmak zorunda değil kardeşim. Yani ihtiyaç olduğunda yazmalı yani. Ses üretiyor sürekli, söz üretiyor. Bu dinlenmiyor. Bir şekilde makes bulmuyor. Sadra şifa değil. Bak sadra şifa ne kadar güzel bir söz. Ve ulaştığı yerde gerçekten farklı etkiler mi? O zaman sen yazma kardeşim o yazıyı. Söyleme o sözü yani. Sarf etme yani. Ya hayır konuş ya sus. Hadis-i şerif. Evet. Tam da bu anlama işaret eder. Hayır dediğin şey seni de karşındakini de etrafındaki insanları da çoğaltan ve Allah'ın rızasına ulaştıran şey olmalı. Şerre yol açıyorsa üretmenin bir manası yok. Orada bir dur yani.
Eyvallah abi.
Ve Allah hepimizi, sözümüzü, mikrofonumuzu, birlikteliğimizi, beraberliğimizi hep hayra tahvil eylesin. Bu bizim elimizde de değil sadece. İnsan bir yere kadar kendi iradesiyle bir şey ortaya koyabilir. Sonra der ki ya hakikaten benim sözümü çok farklı kullanıyorlar. Farklı bir şey oldu bu diye insan düşünebilir. Yani mesela ben tartışma programlarında öyle moderatörler var ki sen ne konuşursan konuş. Öyle sözü döndürüp dolaştırıp belli bir perspektiften sanki böyle bir tür tahrik edici mahiyette ortaya koymayı o kadar başarıyor ki. Yani o insanlarla beraber o tür tartışma ortamlarına girmek gerekir mi? İnsan doğrusu çekiniyor. Sakınmak gerekir gibi diye düşünüyorum.
Ben üniversitedeyken hocama şey sormuştum abi. Televizyon programlarındaki insanlar hiç gülmüyorlar demiştim. Hep suratlar asık demiştim. Yani öyle geliyordu bana küçüklükten beri. Yani moderatör,
güzel bir tespit o.
Hep suratları ciddi. Hep böyle bir çatık kaşlı. Mesela bu işte çok meşhur televizyon kanallarındaki özellikle bayan moderatörler çok ciddi, böyle sesleri net. Hani beyefendi beni yanlış anladınız. Şöyle hani böyle bir yukarıdan
tahakküm
konuşucu.
Edici, tahakküm
edici.
Evet.
Çok mesela ben karşısında falan herhalde ben de onun etkisine girerim gibi.
O stüdyo bir kere çok soğuk oluyor. Sonra o projektörler gözüne giren o ışıklar sana çok, bir de kameraların falan filan da böyle bir şeyi var. Bir, öyle bir ambiyans
var ki. Işığı var bir de abi. Evet.
3, 2, 1 yayına giriyoruz. Tamam, yayın başladı. Oradan ekranı kendine görüyorsun. Yerde bir tane ekran var.
Prompter mi?
Yani oradan neyse işte onu görüyorsun oradan. Kendin de çünkü aynı anda seyrediyorsun. Bakıyorsun şöyle. Mesela İlber Ortaylı. Şimdi hep böyle solda bir yere bakar mesela. Ya bu nereye bakıyor diye insanlar düşünebilirler. O kendini seyrediyor sürekli. Ya nasıl konuşuyorum yani?
Ha, bakıyor, hal var
ki. Hep böyle kendini seyrederek konuşuyor yani işte bak, evet. Tarzında. Tam zaten hani bir şeyin müheykel derler ya, mücessem. Yani hale geldiğini, bir nefis mesela ya da
eyvallah.
Zevk ya da hırs ya da bu nasıl mücessem hale gelebilir, müheykel
gelmiş
hale gelebilir. Ya, bir, bazı insanlara bakarak bunu anlayabilirsin yani. Dolayısıyla öyle bir şey var. Orada bir hakikaten bir seni dediğin gibi insanları gülmemeye, yani farklı konuşmamaya, konuşursa da provokatif konuşmaya. Mesela şeyler canlı yayında bağlanıyorlar mesela. 3 dakika içerisinde öyle cümleler kuracaksın ki kendi tezini ifade edeceksin ve karşı seni bir strese sokan o sunucunun da tatmin olacağı şekilde efendim o ifade onu söyleyeceksin. Bu bir maharet gerçekten orada konuşmak. Çok zaman da yönlendirdikleri için,
evet.
Hele de tartışma programlarında asık suratlı, bir de bir şey söylüyor karşıdaki mesela, sen ona yönelik daha tahrik edici, daha reyting getirici, daha efendim parıldayıcı bir söz söylemezsen bir müddet sonra
eziliyorsun,
kenara itiliyorsun ve bunu yürüyor insanlar orada. Evet.
Bu yüzden evet. De herhalde bazı isimlerin televizyondan uzak durmasının, belki sizin bile abi hani çok... gözükmemizin nedeni budur yani.
Ona değil de bazı isimlerin neden hep televizyonda bulunduğunu özellikle bence irdelemek çok daha akıllıca olur. Çünkü onlar hakikaten zamanla şey olmuş oluyorlar. Televizyonun hoşlandığı tipler yani.
Eyvallah abi.
Hem onlardan televizyona hoşlanıyor hem de kendileri televizyondan hoşlanıyorlar. Böyle bir şey olmuş oluyor. Bazen de işte hakikatin söylenmesi için çıkmak gerekir ama... Bilmiyorum yani bazı mecralar var ki orada hakikat de söylense çok oradan bir şey çıkmıyor yani.
Eyvallah abi. Şimdi abi.
Sen ne düşünüyorsun bu konuda ben Faruk? Şimdi şey var. İletişim okuyacaksın, gazetecilik okuyacaksın.
Evet abi.
Neyi seçeceksin sen şimdi? Televizyon, radyo televizyon mu yoksa klasik gazetecilik?
Yok, gazetecilik.
Tamam.
Abi az önce sizin dediğiniz nazarda da bakmak lazım aslında bunu. Hani insan-ı kamil konuştuk ya. Bizim konuştuğumuz insan-ı kamil böyle ruhtan
hep
gelen.
Hep konuşuyoruz zaten insan-ı evet. Kamili. İnsan-ı kamil olsa bunu konuşmaz. Söyleyen bilmez, bilen söylemez demişler.
Aynen öyle abi.
Yani, sen de onu diyecektin değil mi Ömer zaten?
Biz hani ulaşmaya çalıştığımız ya da insanları hedef olarak koyduğumuz insan-ı kamili sürekli anlatıyoruz. Bence hani bu... bahsettiğimiz camianın asıl problemi de buradan başlıyor. Bunlar insan-ı kamili ve ruhtan gelen zarif insan olarak değil de materyalist olarak bakıyorlar. Hani daha çok kazanan, daha çok konuşan,
evet, çok
daha
doğru.
Çok
rol model.
Daha çok koşan. Tabii.
Orada
hani
çok
böyle
farklı.
Bizim bahsettiğimiz ruhi mükemmellik ama onlar da böyle maddi işte materyalist bir mükemmelliğin peşinde koşuyorlar. Hani aslında onların nazarında da ya da hani şu yaşadığımız çağda da bizi materyalist şeyi itiyor. İnsan-ı kamilliğe itiyor. Aslında asıl problem de buradan başlıyor. Öyle düşünüyorum ben abi.
Yani bir rol model var. Çok kazanmış, çok yiyen, işte çok kendine göre etrafı olan, çevresi olan. Var öyle tipler. Yani insan teeddüp ediyor konuşmaya. Şimdi bir örnek vereceğim. Hakikaten uygun olmayacak. Vermeyeyim o örneği. Yani öyle tipler var ki mesela. Yanında diyelim bir 1.80'lik bir kadından dolaşıyor. Helikopterle oraya gidiyor, geliyor falan filan. Ya bunlar... Haber oluyor bir de düşünebiliyor musunuz yani? Niye haber oluyor? İnsanların ilgisini çekiyor. Peki niye insanların ilgisini çekiyor? Yani bir insanın ilgisini ne çeker? Şimdi sonuçta bu insanlar bir nasıl diyelim, üretim konsepti içerisinde bu içeriği hazırlıyorlar. Yani kaç defa tıklandı, ona göre reklam alacak değil
evet,
mi?
Evet.
Yani ne tıklanıyor? Tıklananlar bunlar işte. Öbür tarafta Moody's Türkiye'nin notunu düşürmüş. Bu tıklanmıyor ama işte trafiği birbirine kattı ya da trafik çok vardı, gitti helikopterle konferans sahasına, şey konferans alanına indi. Sonra da dedi ki ya çok uzun sürdü bu tarafa gelmem arkadaşlar diye böyle onlara hava attı. Çünkü helikopterimle geldi falan filan gibi. Üniversite öğrencilerine hava attı bir iş adamı. Mesela böyle bir haber mesela daha çok tıklanıyor.
Evet.
Bunu insanlar daha çok ilginç buluyorlar. Şimdi medyada sonuçta para kazanmak durumunda değil mi? Bakıyor. Bu çok tıklanıyorsa ben bu haberleri daha çok yapayım diyor. Çünkü insanlar bunu istiyorlar diyor.
Biz,
demek ki o zaman şöyle bir şey oluyor. Ben çok da budaklandırıyorum Salih'cim.
Estağfurullah.
Beni kesebilirsin o anlamda. Bahçıvanlık yani birazcık da işin senin. Budamak da lazım.
Estağfurullah abi.
Hakikaten tek tek insanların yani adamlar mecra dediğimiz, camia dediğimiz adamlar sadece suçlu değiller yani. Yani hep böyle iletişimcilere, gazetecilere, habercilere, televizyonculara vuruyoruz ama sonuçta bu toplumun onlar bir nevi göstergesi yani. Şimdi tek tek insanlar iyi olmadıkça bu haberler de tek tek iyi olmayacak kardeşim. Yani üç tane haber var. Bir tanesi falancanın işte kız arkadaşıyla yapmış olduğu kaçamak. Tatile gitmiş. Bir tanesi işte falanca konudaki Diyanet'in yazmış olduğu yeni hutbe. Falancada da üçüncü haberde işte Cumhurbaşkanı'nın şöyle şöyle temasları. Şimdi adam koyuyor senin önüne ya. Bak abi diyor, buyur diyor işte. Hangi haber ne kadar çok tıklanmış? Hangi haber ne kadar çok ilgi çekiyor?
Parayı nasıl kazanacaksın?
Evet, buyur yani ben bunu nasıl döndüreceğim diyor. Döndürme kardeşim diyorsun. Bunu yapmazsan öbür taraftaki çok daha din düşmanı, ahlak düşmanı insan yapıyor diyor. Ya bunlar tabii çok böyle etraflı konular, farklı bağlamlarda da konuşmak lazım.
Yani şimdi gündemi programımızın konseptine göre farklı bir taşımam gerekiyor abi. Az önce dediniz ya Buda diye. Oysa biz meyve veren ağaca dokunamayız abi. Yani siz meyve verdikten sonra biz asla falan ona ilişemeyiz. Fakat ben de bir şey ekleyebilir miyim müsaadenizle?
Meyve de koparmak lazım yemek için.
Şu an onu yapıyoruz abi zaten. Bakıyoruz yani. Meyvelerin
çıkabilmesi için.
Bakmak da şey değil midir abi? Doymak değil midir yani? Bakıyoruz mesela şu an hani. Dinliyoruz.
Dinliyoruz.
Dinliyoruz.
Evet, dinlemek eyvallah lazım. Doğru.
Şimdi abi bu bahsettiklerinizle alakalı ben bir röportaj yapmak istemiştim. Bir hani hükümete yakın gördüğüm için sırf bir meşhur bir medya camiasının patronu diyeyim yani. Çok, çünkü biraz detaya girersem anlaşılabilir. Sonra ona şey sormuştum. Böyle telefonla konuşurken bir buluştuk. Sonra yanına gittim onun. Sonra dedim ki ona, efendim dedim, hani siz dedim güzel haberler paylaşıyorsunuz. Çok anlık, çok güncel haberler paylaşıyorsunuz. Ama dedim böyle bazen manşeti açıyorum, bir tane bayan çıkıyor. Bir açıyorum, çok absürt bir reklam çıkıyor. Açıyorum, çok magazinsel şeyler çıkıyor. Bunu biraz niye yapıyorsunuz dedim yani. Hani siz şeyinizi de masanızda dedim böyle kitaplar var, düşünceniz belli dedim. Ya Salih'cim dedi, para kazanmak zorundayız dedi. Yani bunu dedi, sonra zaten ben size de bahsetmiştim, hatırlarsınız belki. Siz de zaten hani o şekilde bir şey söylemiştiniz bana. Röportajdan vazgeçmiştik. Gibi şeyler yani. Şimdi Ömer de ileride tecrübe eder, gazetecilik yapmak istiyor ama yani Ömer.
Ömer sen şimdi yarın bir gün gazete editörü olup da diyelim dış haberleri verdiler sana.
Evet abi.
Burada tabii şöyle verecekler. Yani iki sayfan var demeyecekler. Yani %30'una reklam aldık, hadi %70'i doldur diyecekler. Sen de dolduracaksın onu bir takım haberlerle. Bak önce haber gelecek, şey reklam gelecek ama. Hatta bazen diyecekler ki ya bir reklam var, sen bugün sayfa hazırlama diyecekler mesela. Böyle bir mantıkla hazırlanıyor gazeteler. Yani tabii bunu şimdiden söylemek belki erken ama vicdanını hiç kaybetme diyelim sana bir gazetecilik öğrencisi olarak.
İnşallah. Ya mücadelemiz de zaten bunun için, hani doğru yolda doğru insan olabilmek için çaba sarf ediyoruz. Allah doğru yoldan ayırmasın diyelim abi.
Amin inşallah.
Amin.
Abi medya dedik. Gündeme böyle saptırma dedik. Gazetecilerin yapmış olduğu özellikle. Böyle manipülasyona da biraz değinmiş olduk. Şimdi sözün de böyle bir dünyada merkezi var sanki. Yani Amerika diye bahsediliyor malum sözün merkezi. Çünkü fitne de oradan yükseliyor çoğu zaman.
Gücün merkezi sözün de merkezidir bu arada.
Öyle bakmamız lazım. Eyvallah abi.
Ya bu böyle yani. Hı-hı. Bu şeyinden mi, tarihin başlangıcından böyle
çünkü
olmuş.
Sözün merkezi dendiği zaman sanki çok farklı algılanabiliyor abi. Onu biraz belki kendime göre açmaya ihtiyacı hissettim. Yani sözün merkezi niye Amerika sözün merkezi diyorsun diye.
Şimdi bu kültür endüstrisi dediğimiz şeyle alakalı bir şey. Yani siz filmleri üretiyorsanız, filmleriniz mâkes buluyorsa, işte kitap endüstrisini, dergiciliği, gazeteciliği, ondan sonra dünya üzerindeki hakimiyet kuran güçlerin bir anlamda söyleyecekleri sözün bile niteliğini siz bir şekilde duruşunuzla tayin edebiliyorsanız siz orada sözün merkezisiniz. Ama hakikatte sözün merkezi hakikatin merkezidir. Yani onu işte ayırmak lazım belki. Yani yolumuz kalabalıkların yolu değil, hakikatin yolu diyoruz ya. Evet. Sözün de sonuçta bir insani olanı var, bir de hakikat boyutunda olanı var. Hakikat boyutunda olanını insanların kulaklarına ulaştırmak gibi bir vazife var. İşte burada hakikatin merkeziyle sözün merkezi arasındaki açı farkını biz ne kadar daraltabilirsek ya da onu birbirine yaklaştırabilirsek o anlamda da etkin ve verimli bir iş yapmış olacağız. Bizim zaten şu anki mücadelemizin en büyük belki şeyi göstergesi ya da tezahürü hakikaten hakikat olduğuna inandığımız, iyi olduğuna inandığımız, işte burası gerçektir. Allah'ın, insanların ve kendimizin mutmain olabileceği bir noktadır diyebileceğimiz o noktanın cazibesini arttırmak sorumluluğudur. Yani bütün insanlara bakın hakikat burada. Yani çünkü kimisi onu bir demir perdenin arkasından izliyor. Kimisinin kulağında perde var, kimisinin gönlünde perde var, kimisinin gözünde perde var. Görmüyorlar, duymuyorlar, işitmiyorlar. Bizim bu anlamda onların görebilecekleri, duyabilecekleri ve işitebilecekleri kanalları, mecraları kendi sözümüzün cazibesini arttırarak söylememiz gerekiyor. Ama diğer taraftan da bunu yapanlar işte hiçbir hakikat kaygısı gütmeden sadece daha çok satmak ve güçlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından bunu yapan insanlar, odaklar, güçler, şer odakları. İşte bunu da nefsin imkanlarını kullanarak yapıyorlar. Cazibesini, şeytanın yollarını kullanarak yapıyorlar.
Eyvallah abi. Şimdi abi Amerika dedik malum yine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la orada temaslar oldu. Cumhurbaşkanımızın. Birleşmiş Milletler'de de benzer şekilde çok önemli bir konuşması olmuştu. Bunun böyle bir yansımalarından bahsetsek abi. Siz nasıl yorumladınız bu konuşmaları? Orada çünkü gerçekten dünyaya bir ders verdi.
Bir gazetecilik öğrencisi olarak şeye soralım Ömer Faruk'a.
Ömer Faruk.
Nasıl buldun Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını Ömer Faruk Cumhurbaşkanımızın?
Abi aslında bir olayı yorumlarken hani benim nazarımda acizane şöyle bakmak gerekiyor. O olay şimdiye kadar nasıl ilerlemiş? Yani orada bulunan insanlar o olaya nasıl bakıyorlar ve bizim yorumlayacağımız kişi olaya nasıl bakmış? Hani Birleşmiş Milletler'e çıkan insanlar az önce bahsettiğimiz Amerika'nın işte dominantlığı, Amerika'nın sahipliği eşliğinde konuşuyorlar. Hani Amerika şöyle iyidir ya da hani ulus böyle hakim güçlere şey yapıyor, övgüler diziyorlar ama hani Cumhurbaşkanımız orada çıktı. Övgüler dizmek yerine açıklarını, yanlışlarını dile getirdi. Hani bence bu büyük bir cesarettir, bir farkındalıktır. İşte bu bakımdan bakarsak abi.
Yine dünya beşten büyüktür dedi değil mi?
Tabii. Hani bunu mesela şimdiye kadar orada diyebilen kimse olmadı. Bu normal sürecin, normal işleyişin dışında bir şeydir ve bence çok önem arz eden bir durumdur.
Ama bak ilginçtir. Bunun yani Cumhurbaşkanımızın oradaki konuşmasının yansımaları ne bakarak insanların nerede durduklarını da görmek mümkün. Yani kimisi orada dünya beşten büyüktür dedi. İşte Ömer Faruk'un dediği gibi bu çok büyük ve gerçekten şimdiye kadar söylenmemiş bir sözdür. Dünya bu haklı tavrı alkışladı diye verenler olduğu gibi orada 3-5 tane boş sıraya kamerasını çevirip Cumhurbaşkanı konuşurken salon boşaldı diye böyle ilginç efendim yorumlar yapanlar da oldu.
Bir de boşalsın abi. Yani bir sıkıntıları var ki boşalıyor gibi de niye algılanmıyor?
Tabii tabii canım yani bunun.
Çünkü Obama konuşurken de Latin ülkelerinin birçoğu
boşalsın. Hayır kimleri boşalsın diye dua ediyorlar yani. Nedir? Nedir biliyor musun oradaki espri? Bunlar izzeti, hakikati hep o müstevlilerin, o güçlülerin yanında aradılar yani. Ya bu zaten
çok
en büyük sorun
şey
yani.
Ya.
Yolumuz bu anlamda hakikatin yolu diyorsak doğruyu söylemekten hem imtina etmemek lazım hem de kim nasıl kulak kesiliyor? Ya sen niye kardeşim onların şimdiye kadar sana niye alkışlayıp alkışlamadıklarına dikkat kesildin ki? Çünkü hep izzeti onların yanında aradın. Şerefi onların yanında aradın. İkbali onların yanında aradın yani. Hep onlara öykünmeci bir tavır içerisinde yaşadın şimdiye kadar. Kendin olamadın yani.
Bence abi şuna göz ardı etmemek lazım. Şimdi orada Erdoğan'ı dinlemeyen insanlar sırtlarını dönüp çıkıp gittiler ama hani bence bu gitmelerinin sebebi yaptıkları yanlışlardan rahatsız olmalarının yüzüne vurulmasını istemediği için de.
Tabii bu tabii.
Ama yani hani şu da değil, o salonun boş olması demek Erdoğan'ın boş konuştuğu anlamına gelmiyor. Twitter'dan, Facebook'tan yani artık insanların bir yere toplayıp insanlar konuşmaya gerek kalmıyor.
O gece şey oldu biliyorsunuz.
Tabii sosyal medya artık.
Bir numaraya çıktı yani hashtag. Yani Erdoğan'ın konuşması bir anda dünyada gündem oldu.
Uzun sürede kaldı abi şeyde.
Evet.
Gündemde.
Trend topik olarak değil mi? Gündemde kaldı. Şimdi bu böyle yavaş yavaş olacak bir şeydir kardeşim. Yani hakikaten çok marjinal kalabilirsiniz. Ama zamanla insanlarda vicdan var, bir hakikat duygusu var, mazlumlar var. Bunların zamanla duyabileceği bir noktaya sabırla hiç sözünüzden feragat etmeden ve hakikat kaygısını da terk etmeden yapabilirseniz Cenab-ı Hak zamanla sizi sözü işitilir, sözü kale alınır ve gerçekten hakkın temsilcisi olarak zamanla ortaya koyar ki bir insan için en büyük bahtiyarlık budur. Yani bu çerçevede ben hakikaten bu olayın ya muhteşem bir duruştu işte. Hakikati temsil etmek, hakikatin bayraktarlığını ve sözcülüğünü yapmak böyle bir şeydir diyeceği yerde bazı insanların salon boşaldı. İşte bu konuşmadan utanıyorum. İşte nasıl bir şeydi bu tarzındaki duruşlarının, bunu söyleyenlerin cibilliyetini, karakterini ve duruşunu ifşa etmekten başka bir işe yaramadığını düşünüyorum. Yani siz birilerine taan etmiş olmadınız yani. Siz kendinizi fahiş ettiniz.
Abi Erdoğan peki sürekli bunlar neyi vurguluyor sizce? Dünya beşten büyüktür diyor.
Öyle zaten kardeşim. Yani dünyada bir düzen var ve bunun bizim içselleştirmemiz, bunu kanıksamamız, bu sür git yani ta 1945'li yıllardan beri oluşturulmuş o soğuk savaş kurumları bunlar. Birleşmiş Milletler de öyle, Dünya Bankası da öyle, IMF de öyle, işte efendim UNESCO da öyle, neyse işte yani bütün o kurumlar aslında İki kutuplu dünyaya göre şekillenmiş şeyler. Ve olağanüstü bir, yani İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşmuş olağanüstü konjonktüre göre şekillenmiş şeyler. Şu anki yapıyı taşımıyor. Yani düşünebiliyor musun ya? Bu çok basit ve güzel bir net bir mantık yani. Sen Birleşmiş Milletler'e hangi konuyu getirirsen getir, beş tane ülke var ki bu beş ülkenin vetosu o mevzuda kesinlikle bir başkalarının bir karar almasını engelliyor. Veto hakkı yani.
Evet.
Şimdi İsrail'le ilgili bugüne kadar ne tür konu olursa olsun insan hakları ihlallerine dair her türlü konuda Amerika o veto hakkını
kullandı.
Sayısız defalarca kullanmış yani. Yani Suriye'yle ilgili bir şey oluyor, Rusya kullanıyor. İşte Doğu Türkistan'la ilgili bir şey oluyor, Çin kullanıyor. Şimdi bunlar hakikaten mazlumun özellikle bu çevre ülkelerin seslerini duyurmalarını engelleyen, güçlünün efendim hakkını koruyan, güçlünün statükosunu devam ettiren bir yapı bu aslında. Bu çok açık ve net bir şey yani. Bunu dillendirmek niye böyle bir insanlarda tedirginlik meydana getiriyor bilemiyorum yani. Bizim de şimdiye kadarki temel dış politika mantığımız, yaklaşımımız aman bize kimse dokunmasın, biz de kimseye dokunmayalım. Böyle çok başımız ağrıdı ya yüzyılın başında. Çok savaş oldu ya. Aman abi biz tamam bundan sonra böyle sulhü selametle gidelim. Yurtta sulh, cihanda sulh. Hayır kardeşim hazır ol. Sulhu, eğer istersen sulhü salah hazır ol cenge demişler yani. Yani bir
savaşmadan barış tabii, olmaz değil mi?
Tabii o savaş hazırlığı içerisinde olmadan barışı temin edemezsin. Çünkü insanlar bu anlamda senin gibi böyle lay lay lon barış duyguları içerisinde. Hayır abi adam geliyor senin enerjine talip oluyor ya. Şimdi Irak'ta ne arıyor bu adamlar ya? Suriye'de ne arıyorlar bu adamlar?
Mesela diyor ki Suriye'de Rusya ile Amerika ateşkes yaptı. Ya sizin orada ne ateşkes yapacak neyiniz var ki yani?
Suriye... Var evet. Birisinin enerji şeyi derdi var. Öbürüsü de zaten Suriye'yi yıllardır ordusunu kurmuş. Bütün devlet kurumlarını kurmuş. Yani o da diyor ki ya burada Amerika yer alacaksa ben de yer almam lazım. Çünkü bu diyor benim de hakkım olan bir yer. Ben de burada varım diyor. Ben de enerjiden pay alacağım diyor. Şimdi bu tam bir aslında orman kanunu yani. İnsan buna layık mı ya? Bu insanın reva görebileceği bir şey mi yani bu orman kanunu yani? Hani haktı, hukuktu, hani efendim insan haklarıydı? İşte bunu dillendirmek hakikaten bizim Cumhurbaşkanımıza nasip olmuş. Maşallah, barekallah yani. Allah razı olsun. Ve bunu dillendiren, bunu bütün dünyayı karşısına alarak yapabilen bir Cumhurbaşkanımız olduğu için biz gençler yani şu anda bizi dinleyenler de dahil olmak üzere bütün efendim genç nesil baksın ve hakikaten iftihar etsin yani. Ve bunun da çok büyük bir sorumluluk olduğunu da görsün, duysun, işitsin. Hangi anlamda sorumluluk? Bu hakikaten dünyayı karşısına almak demektir. Artık pısırık olamazsın. O bir iddiadır. Dünya beşten büyüktür kardeşim dediğin andan itibaren eşitlik olsun diyorsan evet. O kurtlarla, o sırtlanlarla, o ayılarla mücadele edebilecek bir kararlılığa ve dinamizme de sahip olman gerekiyor. Bu işte hakikaten önü açık bir mücadelenin başladığını gösteriyor. Zaten 15 Temmuz'dan sonra bu açık ve net ortaya çıkmıştır. Yani sen bakma işte o ilk programımızın başına dönelim tekrar. Yani Haç'ta birileri böyle söylemiş etmiş. Hayır kardeşim, herkes neyin ne olduğunu gördü. Perde aralandı. Hakkın yolcusu kimdir? Temsilcisi kimdir? Hakikati kim temsil ediyor? Kim buna layıktır? Bunu herkes gördü. Bunun sadece Türkiye'de bir mücadele olmadığını, dünya çapında bir mücadele olduğunu herkes anladı ve bu bağlamda da inşallah bundan sonraki süreç çok daha keskin ve net çıkacak ortaya.
İnşallah, inşallah abi. Bizim de tabii vazifemiz çok bu süreçte. Yani bahsettiğiniz gibi. Şimdi okullar da açıldı. Geçtiğimiz günlerde biz genç öğrencilerimizin startını vermiştik abi. Yine bu yakınlarda bir okulda. Çok keyifli bir program oldu. Orada şeye şahit olduk. 15 Temmuz'la alakalı bir gündemler olmuş. Artık müfredata girmiş herhalde tüm okullarda. 15 Temmuz'un bir tekrarı yapılmış yani anlatılmış öğrencilere. Şimdi konu biraz da buraya gelirse eğer abi.
Ya onu ben çok takdir ettim mesela 15 Temmuz'un okulların açıldığı ilk hafta müfredata dahil edilmesi ya da hiç ders işlenmeyip bu konuyla ilgili mesela kitapçık da dağıtmışlar. Çocuklar da gördüm. Kitapçık dağıtmışlar. Bu konularla ilgili bir takım böyle gündemler yapmışlar. Bayraklar, posterler, afişler asmışlar. Çok ben hoşuma gitti. 15 Temmuz çünkü milletin tarihinde öyle her sene ya da 10 senede bir görülebilecek bir şey değil. Belki 100 senede görülebilecek bir şeydir. Yani çünkü çok büyük bir kalkışma vardı o dönem, o gece. Dünya karşımızdaydı ve millet bu güruhun yani hain teşekkülün aslında arkasındaki gücün Kurtuluş Savaşı'nda kendisinin karşısındaki olan güçle aynı olduğunu fark edip tabiri caizse tam da Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi bir destan yazdı ve gerçekten düşmana haddini bildirdi. Bu ama onların geri çekildiği anlamına gelmiyor. Devam edecekler onlar düşmanlıklarını yapmaya. Biz de tam da 15 Temmuz'daki o destanı yazmaya devam edeceğiz inşallah.
İnşallah abi. Şimdi programımızın da sonuna doğru geliyoruz abi. Hazır okula eğitime gelmişken okullar açıldı malum. Sizlerin tavsiyeleri, düşünceleri varsa eğer çok memnun oluruz. Çünkü her okul döneminde, her okulların başlamasıyla beraber gündeme gelen, hani Ramazan da öyledir ya, şu orucu bozuyor mu, bu onu oluyor mu diye. Ne yapacağız? Yani size hatta dün bir arkadaş Marmara işletmeyle alakalı bir sorusu vardı. Ben bile Lütfü abi sorabilirsin dedim yani. Sizinle çok muhatap olduğunuz bir durum bu. Yani
önce şeye soralım Ömer Faruk'a. Sen nasıl bir hazırlık yaptın Ömer Faruk'cum? Şimdi yeni bir üniversiteye başlıyorsun. Hadi bakalım. Nasıl bir şeyin var, beklentin var? İlk hafta dersleri gördünüz değil mi? Gittin mi işte derslere?
Bizim daha başlamadı. Pazartesi başlamadı başlayacak ama.
Bu hafta başladı aslında.
Bir de Ömer Faruk hazırlık okuyacak şimdi abi bu sene.
Evet.
İngilizce hazırlık.
Ha, o zaman bak sen bu sene başka işin yok. Bu İngilizceyi hallet kardeşim. Gerçekten İngilizce meselesi önemli.
Buradan kızım sana söylüyorum. Gelelim sen anla olarak algılayın. Kendilerimiz varsa İngilizce hazırlık okuyacak.
Ha, Salih de bu arada İngilizceyi halletsin. Şimdi sosyoloji master'ı kazandın sen değil mi yeni?
Evet. Hayırlı olsun.
Evet. Salih'e de hayırlı olsun. Sosyolojide master yapacak. Sosyolojide master yapacaksan. Sosyoloji biliyorsun bir şeydir. Sömürge disiplinidir. Yani sosyoloji diye bir şey yok aslında yani. Ümran ilmi diye bir ilim var. O bizim ecdadımızın İbni Haldun'dan beri gelen milletlerin nasıl yaşadığı, nasıl efendim nereden, hangi süreçlerden geçtiklerine dair ilim Ümran ilmidir.
Sosyoloji zaten savaşların çıkardığı bir terim diyorlar abi. Yani
sosyoloji aslında çok gelişmişlerin, fazla gelişmişlerin yani, az gelişmişleri nasıl yönetiriz
evet.
bağlamında ortaya koydukları bir sömürge disiplinidir. bu anlamda da çok matah bir şey değildir yani sosyoloji. Ama yine de okumakta, tahsil etmekte fayda var. Bunun da dolayısıyla temel metinleri, işte Auguste Comte'undan diyelim, şeyinden,
Max Weber.
Max Weber'inden hep bunlar şeydirler. İngilizce ya da Almancadır metinler.
Doğru, doğru. Onlara meşhur Frankfurt okulu var malum abi.
Evet, Alman. O eleştiriyoruz. Yok. Birazcık eleştiri iletişimle alakalı bir şey sanki.
Bizim bir arkadaşımız vardı da şey derdi abi. Ya ne okulmuş ya diyordu yani. Hep Frankfurt okulu. Adorno'su, şusu, busu.
İşte ama bu bir şey ya. Evet. Bak bu da bir hep oraya atıfta bulunarak insanlar bir şeyler konuşuyorlar. Bu da rahatsız edici bir şey.
Doğru.
Yani bizim aslında şu an ihtiyacımız olan kendi cebimizde kaybettiğimiz güneşi bulmak noktasında bir gayretin içerisinde olmak. Bizim kendimize ait yani insan olarak ortaya koyacağımız eserlerin bugüne kadar ecdadımızın ortaya koyduğu eserlerden farkı bir insan olarak diyorum bak. Yani ne farkı olabilir ki yani? Ha teknoloji çok yenidir. Biz çok daha farklı bir zamanda yaşıyoruz. Kardeşim hiçbir şey çok daha iyi olmayacak. Çünkü hiçbir şey çok daha kötü olmadı zaten. Böyle bir ortamda bizler insani olanı böyle nevzuhur şeyler olarak ortaya koymayacağız zaten. Nedir? O zaman kendi zamanımıza göre, kendi çağımıza göre bugüne kadar üretilmiş olanı yorumlamak, bu belki işte teknoloji gibi hani daha önceden yoktu böyle şeyler diyebileceğimiz, hakikaten Batı'nın mesela moderniteyle ortaya çıkarttığı, bu sürekli ilerleme güdüsünün ortaya çıkarttığı bir yıkıcı bir şey var, duruş var. Ona karşı nasıl duracağız? Bu en büyük sorudur hala bizim için. Bununla ilgili düşünmek lazım, taşınmak lazım. Tahribat çok büyük. Ama sonuçta insanın, dün ilk insanın da kaygısı, bugün bizim de kaygımızdır. Onun ortaya koydukları eserler, hele hele 1500 senelik bir İslami gelenek içerisinde üretilen çok kıymetli efendim bulgular ya da bilgiler, bunlar bizim hep önümüzde kendimize ait eserler oluşturacağımız ilham kaynaklarımızdır. Dönüp de böyle kökü bozuk, kendi bozuk, niyeti bozuk bir takım eserlerin çok böyle atıf konusu olmasına ya da bütün gündemimizi böyle kaplamasına müsaade etmemeliyiz. Orada işte birazcık bir bilinç gerekiyor, tavır gerekiyor, duruş gerekiyor Salih'ciğim. Yani sosyoloji tamam da kardeşim. Yani bunu İbni Haldun'la da başlatabilirsin yani. Ki öyledir zaten ya. Yani. Şimdi sosyolojinin babası olarak kabul ediliyor. Ya başlatıyorsun da sonra Weber'de niye kalıyorsun?
Çocuklarda yaşıyorsun sonra o zaman.
Evet.
Eyvallah abi. Bize de bu anlamda Ömer sana da bana da önemli bir ders olmuş oldu.
İngilizceyi öğrendin ama İnşallah. İngilizce'de tutsak kalmayın. Çünkü o dil öğrenmek bir müddet sonra o mantalitenin, o paradigmanın içerisinde bazen hapsolmayı da getirebiliyor. Ondan Allah'a sığınmak lazım. Yani bir araç olarak kalsın o yani.
Evet abi.
İnşallah abi. Abi çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı olur o zaman. Tüm yeni eğitim, öğretim yılı, üniversite kazanan, liseye giden kardeşlerimize de hayırlı olsun diyelim.
İnşallah. Allah hayırlara vesile kılsın.
Amin.
Biz hepsine dua ediyoruz. Sizlere de dua ediyoruz. Allah'ın İnşallah. Olsun. Orada kazandıklarınız bu bir taraftan üretmeye çalıştığınız sesle, sözle, yazıyla, dergiyle, genç zamanıyla buralara da inşallah böyle güzellikler olarak yansır diye dua ediyoruz.
İnşallah. Biz de size çok dua ediyoruz abi. Çünkü siz de artık yıllarca okuyup şimdi de okutan kısmına geçip bizlerle uğraşıyorsunuz.
Estağfurullah.
Allah yardımcınız olsun.
Estağfurullah.
Hem üniversite boyutuyla.
Hep öğrenciyiz. Ben bu mesela Anglo-Saksonların şeyini çok severim. Şu şeyini çok severim. Mesela en mütebahir profesörü bile yani böyle konusuna hakim, üstad diyebileceğim birisi mesela Orta Doğu ile ilgili çalışmalar yapmış. Şöyle başlar lafa. We the students of Middle East. Yani biz Orta Doğu öğrencileri. Ya Orta Doğu konusunun öğrencileriyiz biz hala.
Uzmanı değiliz diyor.
Tabii uzman diye bir şey ifade yok.
Bizde çok uzman var abi özellikle Middle East konusunda.
Bizde, tabii. Bizde bildi mi tamam yani. Bildi mi iş bitmiştir. Halbuki öyle bir şey yok ya. Bilmenin sonu yok yani. Yani students ifadesini yani öğrenci ifadesini hiç terk etmezler. Bizde de ya öğrenci ol diyor. Ya öğretmen ol ya bunları seven ol. Dördüncü olma helak olursun. Hadis-i şerif.
Of.
Yani biz de hep öğrenci kısmında kalalım inşallah.
İnşallah.
Yani hocalık inşallah çünkü öyle kolay bir şey değil. Geçen bir abimizle konuşuyorum, çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki İmam-ı Azam dedi, ne zaman hoca oldu biliyor musun? Hocası Hammad ölünce dedi. Hakikaten bana çok ilginç geldi yani. Hocası Hammad ne zaman hoca oldu? O hocası kendi hocası ölünce. Yani hocalık bizde aslında ızdırari bir şey. Yani mecburiyetten yapılan bir şey yani. Yani ha, yok yapacak hoca, hocamız gitti. Çünkü herkes bir geleneğe bağlı. Hı hı. Bir insandan, bir ustadan el almış. Ve onunla beraber aslında bir hakikat arayışı içerisinde. Hoca vefat etti, sonra en layık olan geçer hocalık şeyine yani. Yani bizde 3 sene, 4 sene üniversite. Zaten üniversite eğitimi mantığı, bu modern eğitim mantığı da zaten ayrıca bir tartışılması gereken bir şey ama bizde hep hocalık, üstadlık, alimlik, büyüklük, uzmanlık şey yani.
Belki de abi
kolay, hemen işte, bir anda elde edilen bir şey.
Bunu belki başka bir programda konuşmak gerekir. Sizin hani size abi dememesi, yani abi boyutunuzun olması da belki bununla alakalıdır diye düşünüyorum ben şu an o zaman.
Kardeş güzel olalım da abi oluruz inşallah. Önce kardeş olalım.
Eyvallah abi, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı programlar. Hayırlı geceler. Ömer Faruk'a tekrar hoş geldiniz diyoruz. Faruk,
teşekkür ederiz abi, sağ olun.
Hayırlı bir eğitim öğretim yılı nasip etsin. Allah hem sizlere olsun, hem tüm dinleyicilerimiz.
İnşallah Ömer. Eklemek istediğin bir şey var mı Ömer senin?
Abi teşekkür ederim.
İlk programında nasıl buldun bizi?
Ya şöyle tarif etmek gerekirse hani insan maruz kaldığı şeyden ibarettir. Malum bir taşın içerisinden su sürekli geçerse o taşta delik oluşturur ya. Hani güzele hayra maruz kalırsak sürekli inşallah biz de onun şeklini alırız.
İnşallah. Abi yani.
Ya Salih'cim sen de böyle kendin vallahi cinsinden adamlar bulmakta mahirsin yani. Bak
estağfurullah
böyle.
Estağfurullah.
Maşallah.
Ben de şu an hani biraz şaşırdım yani. Ömer dedim ne yapıyor acaba? Çok güzel. Allah razı olsun.
Cümlemizden abi.
Çok teşekkür ediyoruz sizlere Lütfü abi.
Ama bak Ömer seni uyarayım. Bak biz Ahmet de burada böyle alayı valayı ile çağırdık zamanında. Ahmet diye bir kardeşimiz vardı. Bizi dinliyorsa buradan kendisine selam ederiz. Baktı ki Salih kendisine tehdit. İkinci dakikada kesti kafasını yani. Bir ikinci programda göremedik Ahmet'i.
Yok yok.
Sen abi de şimdi Ömer Faruk hadi biz Ömer Faruk geldi falan diyoruz ama.
Yok abi.
Salih şöyle bir bakar.
İnşallah Ömer de Ahmet de hep beraber oluruz ki kendileri de inşallah müstakil programlar yaparlar nasip olursa. İnşallah olur ya abi.
Hmm, yine bak başka türlü atma yolu bu da.
Abi bizim derdimiz bahsettiğiniz gibi ustamız ölünce ustalık bize geçer. Salih abi artık.
Ya Salih bu söylediğim müddetçe tamam buradasın.
Aynen öyle.
Peki, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz genç zamanında bu haftanın sonuna gelmiş olduk. Çok keyifli, çok önemli bir program oldu. Twitter'dan, Facebook'tan bizleri takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.